Ayrım 2. Müzik Kutusu. Yaşlı adam güne neşeli başlamıştı. Birkaç gündür havalar da güzel gidiyor, güneş yeryüzüne daha cömert davranıyordu. Büyü vadisindeki karlar yavaş yavaş eriyordu. Pencereyi açınca içeri dolan temiz havanın yarattığı tatlı baş dönmesiyle hafifçe sendeleyerek müzik köşesine gitti. Dükkanın bir köşesinde üzerinde envai çeşit müzik kutularının olduğu bir konsol duruyordu. İçlerinden en çok küçük porselen toplarla kaplı olanını severdi. Topların birbirine arka arkaya ve belli zaman aralıkları içinde dokunmasıyla ortaya çıkan tını eşsiz bir melodiye dönüşüyordu. Bu kutuyu yapan kişinin elleriyle yüreği arasındaki uyum yaşlı adamı her defasında derin bir saygı titreşimiyle sarsardı. Zerafet, zeka ve dengeyi şaşırtıcı biçimde bir araya getiren bu eser kim bilir hangi ellerin ürünüydü. Acaba bu düzeneyi oluşturmadan önce kaç deneme yapmıştı? O denemeler hala duruyor muydu, yoksa bir defada ortaya çıkan ve sonuçtan emin bir kendine güven eseri miydi? Kutunun anahtarını sonuna kadar çevirdikten sonra onu yerine koydu. Koltuğuna oturdu ve kendini duyduğu seslerin büyülü yolculuğuna bıraktı. Küçük porselen toplardan duyulan en son tını en sevdiği tınıydı. Melodi giderek yavaşlıyor, seslerin arası açılıyor, çıkan titreşimler daha net duyuluyor ve bitiyormuş gibi olurken hafif bir gecikmeyle en son tını geliyordu. Bu son tınıyla birlikte zihninin ne kadar berrak olduğunu fark etti yaşlı adam. Koltuğundan kalkıp kitaplığına gitti ve raftan çok sevdiği bir el yazmasını alıp tekrar oturdu. Kitabın içindeki minyatürleri incelemeye başlamıştı ki çok hassas olan kulakları uzaktan yaklaşan ayak seslerini duydu. Sevinçli bir heyecanla başını kaldırıp pencereye baktı. Çevik adımlarla yürüyen genç erkeğin hızı yaşlı adamda hafif bir telaş yarattı. Müşterisini izlerken bir yandan da zihinsel hazırlığını yapmaya çalışıyor, ancak zihni delikanlının hızına ayak uydurmakta güçlük çekiyordu. Böyle durumlarda çareyi birkaç saniye için gözlerini kapatmakta ve derin bir nefes almakta bulurdu. Nefesini kuvvetli bir rüzgar gibi kafasının içine temizlediğini hayal ederdi. Aldığı nefesi bıraktığında ise sanki rüzgar çekiliyor ve zihni sükunete kavuşuyordu. Yaşlı adam nefesini bıraktıktan sonra tekrar kulak kabarttı. Müşterinin verandadaki ayak sesleriyle kapıyı çalaşı arasında hiç duraksama olmamıştı. Ancak yaşlı adam kapıyı açmak konusunda o kadar hızlı değildi. Kapıyı açıp dışarı baktığında genç adamın geri dönmüş merdivenlerden inmek üzere olduğunu gördü. Şaşkınlık içinde "Vaz mı geçtiniz?" diye sordu. İlk basamakta durarak dükkan sahibinin gözlerine birkaç saniye hiçbir şey söylemeden bakan genç adam sıkıntılı bir ses tonuyla "Ben sizi rahatsız ettim. Çözümsüz bir durum için vaktinizi almak istemiyorum. En iyisi geri dönmek galiba," dedi ve arkasına dönerek basamakları inmeye devam etti. "Tabii siz bilirsiniz ama belki de doğru adrestesinizdir. Bunu ne siz ne de ben şimdiden kestiremeyiz." Yaşlı satıcının sözleri onun bir kez daha duraklamasına neden olmuştu. Aklının karmakarışık olduğu her halinden anlaşılıyordu. Bu kez başını yerden kaldırmadan konuştu. "Bilemiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. İsterseniz bir müddet daha düşünebilirsiniz. Büyü dükkanının kapısını çalmakla içeri girmek ayrı ayrı kararlar gerektirir. Siz ilk kararınızı vererek kapıyı çaldınız ve bu davranışınız sizi büyü dükkanının kapısını açtırdı. Şimdi sıra ikinci kararınızda. Sanırım bu kapının hangi tarafını tercih edeceğinize 2 dakika içinde karar verebilirsiniz. Kapıyı siz ikinci kararınızı verene dek açık bırakacağım. Bu süreyi biraz daha uzun tutamaz mısınız?" Yaşlı adam bu soruya yüzüne yayılan sıcak bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Pazarlık yapmayı seviyorsunuz ama maalesef büyü dükkanının pazarlıkları içeride başlar. Müşterim olmaya karar verip içeri girdiğinizde sizinle seve seve pazarlığa otururum. İsterseniz şimdi sizi 2 dakika için yalnız bırakayım." Dükkan sahibi kapıyı aralık bırakıp içeri girdikten sonra doğruca koltuğa yürüdü. El yazması kitabın kopuk sayfalarından biri yere düşmüştü. Sayfayı yerden alıp doğrulduğunda genç adamın kapıdan içeri girdiğini ve kapıyı kapattığını gördü. Sevincini gizlemeyen coşkulu bir ifadeyle müşterisine yer gösterdi. Meraklı gözlerle etrafına kısa bir göz attıktan sonra kendisine gösterilen koltuğa oturan genç müşteri hemen konuşmaya başladı. "Burası ilginç bir yer. İnsana hem huzur hem de huzursuzluk veriyor. Size nelerin huzur, nelerin huzursuzluk verdiğini öğrenebilir miyim?" diye sorarak konuşmayı sürdürdü yaşlı adam. Müşteri kendisine sorulan soruya cevap verebilmek için dikkatle çevresini incelemeye koyuldu. Az önce yaşadığı gelgitli ruh halinden yavaş yavaş kurtulmaya başlamış ve kaygısı biraz olsun azalmıştı. Artık kendisini daha net ifade edebileceğini hissediyordu. "Siz huzur veriyorsunuz. İçerideki bu tatlı sıcaklık huzur veriyor. Bazı eşyalar da öyle. Örneğin şu eski soba, sonra şu tavandan sarkan gaz lambası, belki duvarda asılı duran şu resimde. Ama raflardaki ne olduğunu anlayamadığım garip eşyalar, kitaplığınızdaki kitaplar, antika saatler, bütün bunlar huzursuzluk verdi bana." "Acaba şu anda hangisi ağır basıyor? Anlayamadım," dedi genç. "Huzur mu, huzursuzluk mu?" "Ah evet, bilemiyorum, bunu da bilemiyorum. Şu sıralar hep ikilemler içindeyim. Buraya geliş nedenim de bu aslında. Az önce bana hangisi ağır basıyor diye sorduğunuzda aklımdan geçenleri okuduğunuzu sandım. Benim size geliş nedenim içinde bulunduğum ikilemden kurtulmak içindi. Bana yardımcı olabilir misiniz bilmiyorum, zor durumdayım. İsterseniz pazarlığımıza başlayabiliriz." "Pekala, başlayalım. Ben evli bir erkeğim. 8 yaşında bir çocuğum var ve başka bir kadına aşık oldum. Daha doğrusu hayallerimde daima olan ama gerçek dünyada var olmadığını sandığım bir insanı buldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Onu deliler gibi sevdiğimi hissediyorum. Kaybetmek istemiyorum. Karımla zaten mutlu değildim. Artık hiç değilim. Ama bir çocuğum var ve ona karşı sorumluluk hissediyorum. Onsuz yapamam, onu bırakamam. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir karar vermek zorundayım. Büyü dükkanına gelmemi önerdiler. O kadar acı çekiyorum ki hiç düşünmeden yola çıktım. Son çare olarak buraya geldim. Geldiğinize sevindim. Acaba büyü dükkanında ne istediğinizi öğrenebilir miyim? Ben bu ikilemden kurtulmak istiyorum." "Başka ikilemlerde yaşıyor musunuz?" "Ne gibi?" "Örneğin aynı anda iki yerde birden olma isteği gibi ya da büyü dükkanına müşteri olmak ya da olmamak gibi." "Evet, galiba ikilemler içinde boğulmak üzereyim. Şimdi daha iyi görebiliyorum ve bir an önce bundan kurtulmam gerektiğine iyice inanmaya başladım." "Büyü dükkanından istediğiniz de bu öyle mi?" "Evet, sizden bu konuda yardım bekliyorum. Büyü dükkanından istediğim şeyin ne olduğunu söylemek genç adamı daha bir rahatlatmıştı. Ancak konuşmanın başından bu yana satıcının ilk kez duraksadığını ve kaşlarını hafifçe yukarı kaldırdığını görmek onda yeniden bir gerginlik yarattı. Nitekim yaşlı adamdan duydukları onu hiç de hoşnut etmeyecekti. "Ne kadar zor durumda olduğunuzu anlıyorum. Çok üzgünüm. Ama büyük dükkanından yardım alamazsınız." "Ama nasıl olur? Bana burada her şeyin bulunduğunu söylemişlerdi." "Şöyle izah edeyim. Büyü dükkanından alacağınız şeyler artık sizin olur ve yaşam boyu sizinle kalır. Yardım buradan alabileceğiniz bir şey değildir. Çünkü yardım geçici olarak başkalarından aldığınız ve hiçbir zaman size ait olmayan bir şeydir. Bu ikilemden kurtulmanıza yardım edecek şu anda sahip olmadığınız bir şeyi buradan isteyebilirsiniz." Genç müşteri duyduklarından hiçbir şey anlamamıştı. Büyü dükkanından başka ne isteyebilirdi ki? "Kafamı karıştırdınız. Ben işin içinden çıkamayacağım," diye devam etti. "Öyleyse size bir soru sorayım. Kıyma makinesinin satıldığı dükkanda kıyma da satılır mı?" "Hayır." "İşte büyü dükkanı kıyma makinesinin satıldığı dükkandır. Bir kez aldıktan sonra istediğiniz kadar kıyma yaparsınız. Ancak istediğiniz yalnızca kıyma ise kasaba gitmeniz gerekir." "Yani ben sizden kıyma istiyorum ama siz bana ancak kıyma makinesi verebilirsiniz. Peki ama neden? Belki benim yalnızca kıymaya ihtiyacım vardır." "Dedim ya, o zaman kasap dükkanına gideceksiniz. Benim amacım müşterilerimi bu dükkana bağlamak değildir. Diğer satıcılardan biraz farklıyım galiba. Ben müşterimi buradan alabileceği en iyi şeyle göndermek isterim ki bir daha geri dönmek zorunda kalmasın. Müşterilerimin beni ikinci kez ziyaret etmesi benim çok iyi bir satıcı olmadığımı gösterir. Eğer ben kıyma satacak olsaydım, siz buranın devamlı müşterisi olacaktınız. Yani her ikileminizde buraya koşacaktınız. Bunu da hiç tercih etmem doğrusu. Ayrıca büyü dükkanına ulaşmanın çok kolay bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok haklısınız. Az yorulmadım buraya gelene kadar. Bir yolu da zorlukla karşılaştım. Bir dolu da zorlukla karşılaştım. Bunları sık sık tekrar edebileceğimi sanmıyorum. Peki, şimdi benim sizden ne istemem gerekiyor? İsterseniz bir adım daha atalım. Bu ikilemden kurtulmak için sizin bir şeye ihtiyacınız olmalı. İşte büyü dükkanından isteyebileceğiniz şey budur. Kısacası sizde olmadığını düşündüğünüz ve karşılığında bir bedel ödemeyi göze alacağınız her şey olabilir buradan isteyeceğiniz. Ama ben neye ihtiyacım olduğunu görebilecek durumda değilim ki. Pekala, ben size yardımcı olayım. Diyelim ki elinizde iki tane bilet var. Aynı gün ve saatte, aynı limandan farklı ülkelere kalkan iki ayrı geminin biletleri bunlar. Biletlerin tarihini değiştirme şansınız maalesef yok. Her iki ülkede sizin için çok cazip. Her ikisini de görmek istiyorsunuz ve ikilem içindesiniz. Ne yaparsınız bu ikilemden kurtulursunuz? Ne yaparsam kurtulurum. Tabii ki bir tercih yapmam gerekir. Birini tercih etmeniz diğerinden vazgeçmeniz anlamına gelir, öyle değil mi? Evet, çok zor ama başka yolu yok. Bu örnek size yardımcı oluyor mu? Evet, biliyorum. Bir tercih yapmak zorundayım. Ama bir türlü buna cesaret edemiyorum. Belki de ihtiyaç duyduğunuz şey budur. Ne dersiniz? Hangisi? Söylediniz ya, cesaret. Çok doğru, mükemmel. Tabii ya, benim cesarete ihtiyacım var. Eğer cesaretim olsaydı bu çaresizliğe düşmezdim. Haklısınız. Sizden cesaret istemem gerekiyor. Nasıl oldu da bunu şimdiye kadar düşünemedim diye kendine kızdı genç adam. İçine düştüğü bu çıkmazdan onu kurtaracak olan tek şey cesaretti. Büyü dükkanından cesaret almadan gitmemesi gerekiyordu. Karşılığında ne olursa olsun vermeli ve şu sıralarda en fazla ihtiyaç duyduğu şey olan cesareti almalıydı. Yaşlı satıcının sorusu onu pazarlığa geri döndürdü. Diyelim ki büyü dükkanından cesaret aldınız ve çıktınız. Bunu nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Cesaret mi? Kuşkusuz buradan alacağım cesaret beni sevdiğim kadına götürecektir. Her şeyi bırakacağım ve kendimi onun kollarına atacağım. Yani karınız ve çocuğunuzdan vazgeçeceksiniz. Hayır, asla çocuğumdan vazgeçemem. Ben bunu söylemek istemedim. Yanılmıyorsam söze başladığınızda birini tercih ettiğinizin diğerinden vazgeçmek anlamına geldiğini söylemiştiniz. Evet, çünkü boşanırsam çocuğumu kaybederim. Boşanmazsam da çok sevdiğim kadını kaybedeceğim. Çocuğunuzu kaybetmeyi göze alamadığınıza göre buradan alacağınız cesareti belki de o çok sevdiğiniz kadından vazgeçmek için kullanırsınız. Haksızlık bu. Neden böyle olmak zorunda? Tanrım, ben bir çıkmazdayım ama galiba haklısınız. Asıl bunu yapabilmek için cesarete ihtiyacım var. Lütfen sakin olun. Cesareti ne şekilde kullanacağınıza karar verecek olan ben değilim. Eğer buradan cesaret alırsanız onu istediğiniz gibi kullanma hakkına sahipsiniz.
Ben yalnızca bir seçeneğiniz daha olduğunu söyleme gereğini duydum. Ama benim daima uzak durduğum bir seçeneği önüme koydunuz. Evet, bunu yapmaktan kaçtım bugüne kadar. Çünkü onu kaybetmek beni çok korkutuyor. Böylece pazarlığımız sırasında sizden isteyeceğim bedel de kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Nedir o, öğrenebilir miyim? Ben size cesaret vereceğim. Siz de bana kaybetme korkunuzu vereceksiniz. Korkumu mu vereceğim? Harika bir şey bu. Ben zaten bu korkum yüzünden hiçbir şey yapamıyorum. Korkunun olduğu yerde cesaretin ne hükmü olur ki? Seve seve ödeyeceğim bir bedel bu. Yalnız şunu hatırlatmalıyım ki, kaybetme korkunuzu büyü dükkanına bıraktığınız anda artık hiçbir şeyi kaybetmekten korkmayacaksınız ve risklere atılacaksınız. Buna hazır mısınız? Muhteşem, gerçekten muhteşem. Kaybetme korkusundan kurtulursam hedeflerime daha çabuk ulaşırım. Tüm hayallerimi gerçekleştirebilirim. Cesaretimi özgürce kullanırım. Tercihlerimi çok daha kolay yaparım, değil mi? Evet, kaybetme korkunuz olmadan yaşamak muhakkak hayatınızda önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacaktır. Ama kaybetme korkusundan kurtulmanız ne yazık ki kaybetmenizi engel değil. Yani Yani sizden kaybetme korkunuzu alacağım ama kaybetmeme garantisini veremeyeceğim. Kaybetme riski de kaybetmenin acısı da yine sizde kalacak. Bunları yaşamınız boyunca taşımaya devam edeceksiniz. Korkunun hiç olmadığı yerde genellikle tedbir de yoktur. Kayıpların üstesinden gelip gelemeyeceğinizi hesaplamadan cesaretinizi son noktasına kadar kullanabilir ve hedeflerinizi gerçekleştirmek uğruna önünüze çıkan bütün risklere atılabilirsiniz. Ancak unutmamalıyız ki tedbirsiz alınan risklerin çoğu arkasından bazı kayıplar getirir. İşte bu yüzden sık sık kaybetmenin acısıyla baş başa kalabilirsiniz. Söylediğim gibi, büyü dükkanından istediğiniz cesaretin karşılığında yalnızca bu kaybetme korkunuzu burada bırakabileceksiniz. Kaybetmenin acısını değil, biliyorsunuz korkuyla acı bambaşka duygulardır. Müşterinin iç dünyasında kabaran coşku dalgaları bu sözlerden sonra aniden kesilmişti. Cesaretin bedelinin bu kadar karmaşık hesaplar getireceğini bilemezdi. Cesaret, kaybetme korkusu, tedbir, kaybetme riski, kaybetmenin acısı. Hesaba katması gereken ne kadar çok şey vardı. "Ben bu işin tarafını hiç düşünmemiştim," dedi. "Sanırım şimdi bunu düşünmek için fırsatınız var," diye karşılık verdi satıcı. Genç adam sıkıntılı bir tavırla yerinden kalkarak pencereye yöneldi. Orada durup vadiyi seyre daldı. Dükkan sahibi hem genç adamı izliyor hem de bu pazarlığın onu ne kadar zorladığını düşünüyordu. Kim bilir şu anda müşterisinin beyninde ne şiddetli mücadeleler oluyordu. Yaşlı belleğinin onu gençlik yıllarına götürdüğünü fark etti. Tozu dumana katan dört nala duyguların iç dünyasını nasıl da bir savaş alanına çevirdiğini anımsadı. Bu savaşlara kumandan dayandırmak mümkün değildi. Tüm kumandanları yutan savaşlardı bunlar. Herhalde savaş ateşinin tek hayali zafer meşalesinin alevine dönüşmek olsa gerektir. Zafer meşalesi ise ancak savaştan arta kalan, yıkılıp yıkılmış savaş alanını aydınlatır. Ne yazık ki savaşlardan sonra görüp görebileceğiniz tek şey budur. Ve anlarsınız ki savaşta önemli olan savaşma gücünüzden çok acıya dayanma gücünüzdür. Yaşlı adam tam bu düşüncelere dalmışken müşterisinin sesiyle irkildi. "Orada rahat rahat oturuyorsunuz ve bana ihtiyacım olan cesareti vermiyorsunuz. Elinize ne geçiyor söyler misiniz?" Tecrübeli satıcı müşterilerinin pazarlıkta zorlandıklarında gösterdikleri öfkeli davranışlarına artık alışmıştı. İlk zamanlar bu onun altından kolay kalkamadığı bir şeydi ve buna maruz kalmak istemediği için yanlış satışlar yapabiliyordu. Her ne kadar müşteri bedeli yalnızca kendisinin ödediğini düşünse de iyi bir satıcı olmanın bedeli de hiç hafif değildi. Ayakta kesik kesik soluyarak dolaşmaya başlayan müşterisinin gözlerini yakalamaya çalışarak şu karşılığı verdi. "Yanılmıyorsam size cesaret veremeyeceğimi söylemedim. Bedelini ödediğiniz takdirde elbette istediğinizi alırsınız ama herhalde istediğim bedel size biraz ağır geldi." "Ağır geldiği yoktu aslında. İlk söylediğinizde hemen razı olmuştum vermeye. Siz işimi zorlaştırdınız." "Ben yalnızca burada bırakacağınız şeyin size nelere mal olacağını anlatmaya çalıştım. Dedim ya, ben garip bir satıcıyım. Bana gönül rahatlığıyla ödenmeyen hiçbir bedeli kabul edemem." "Peki şimdi ne olacak? Bana bir kolaylık göstermelisiniz." "Acaba istediğim bedeli ödemekte neden bu kadar zorlanıyorsunuz?" "Neden mi? Neden? Neden bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kaybetme korkumu veremiyorum size. Neden bilmiyorum." Yaşlı adam müşterisinin zihnindeki karanlık bir çıkmaza doğru sürüklendiğini görüyordu. Onu kıvrandıran bu ızdırabı hafifletmek ve yolunu aydınlatacak bir ışık yaymak istedi. "Sizi bir şeylerden koruduğu için olabilir mi?" "Ben mi? Bir şeylerden mi koruyor? Nasıl yani? Korkum beni neye karşı koruyor olabilir ki? Belki de sizi zararlardan koruyordur." Müşteri bu sözleri duyduktan sonra gözlerini duvardaki saate dikti ve bir süre öylece durdu. Sonra koltuğuna oturarak kendisini bıraktı. Arkasına yaslandı ve bacak bacak üstüne atarak birkaç saniye düşündü. İç dünyasında kendi kendisiyle girdiği mücadelede işin içinden bir türlü çıkamamış, kaybetme korkusundan tam olarak neden vazgeçemediğini anlayamamıştı. Yaşlı adam ''Yalnızca kaybetme korkunuzu burada bırakabileceksiniz. Kaybetmenin acısını değil.'' demişti. Sonra da eklemişti. ''Korku ile acı bambaşka duygulardır.'' Deminden beri kafasının içinde çınlayan bu sözler korkusunu büyü dükkanına bırakmasına engel oluyordu. Ama yine de onu etkileyen bu sözlerin kendi yaşamındaki anlamını tam olarak kavrayamıyordu. Sözcüklerin ötesinde bir gerçek olmalıydı onu durduran. İşte satıcının son söyledikleri düğümü çözüyordu. Şimdi her şey yerli yerine oturmaya başlamıştı. ''Evet, galiba doğru söylüyorsunuz. Korkum beni zararlardan koruyor. Aslında ben acıya karşı çok dayanıksızım. Düşünüyorum da bugüne kadar acılardan hep uzak durmaya çalıştım. Acı ile yüz yüze kalmaya tahammül edemiyorum. Acı çekmeye başladığımda ya birilerine ya bir şeylere sığınarak unutmaya çalışıyorum. Belki de bu yüzden kaybetmeyi göze alamıyorum. Siz kaybetme korkumu verdiğimde kaybetmenin acısıyla baş başa kalabileceğimi söyleyince o kadar paniğe kapılmışım ki kafam karmakarışık olmuş. Korkmayı acı yaşamaya, dolayısıyla da cesarete tercih ettiniz. Evet, doğru. Cesaret hayatıma çok fazla risk getirecek. Sık sık ikilem yaşayacağım. Sık sık kaybedip sık sık acı çekeceğim. Bunun altından kalkamam. Bu kadar güçlü değilim. Ama şu anki ikilemimden kurtulmak için de biraz cesarete ihtiyacım var. Bu ikilem benim için bir işkenceye dönüştü. Sanırım bu ikilemi yaratırken kullandığınız cesaret, ikilemden çıkmanız için de size yardımcı olur. Gittiğiniz her diyarda güdülecek bir deve vardır. Hangi diyardaki deveyi güdeceğinize siz karar vereceksiniz. Yalnız bunu yaparken devenin özelliklerine ve kendi gücünüzün sınırlarına bakmayı unutmayın. Yani ille de bir bedel ödemek zorundayım, öyle mi? Şu ana kadar bunu yapmaktan kaçtığım için mi bu ikilemden kurtulamadım? Ama bazı insanlar ikilem içinde yıllarca yaşayabiliyorlar. Onların hiçbir bedel ödememesi haksızlık değil mi? İkilem içinde yaşamanın da bir bedeli vardır. Bunu ödemeye razıysanız böyle de yaşayabilirsiniz. Ama siz bu bedeli ödemekten yorulduğunuz için buraya kadar gelmediniz mi? Evet, doğrusu böyle yaşamak da hiç kolay değil. Pekala, size bir şey soracağım. Eğer korkumun beni risklerden uzak tutması gerekiyorsa, ben neden böyle bir duruma düştüm? Hani korkum beni zararlardan koruyordu? Şöyle düşünün, otomobil kullanıyorsunuz ve gaza bastıkça hızınız artıyor. Hızdan hem zevk alıyor hem de biraz ürküyorsunuz. Aldığınız zevk korkunuzdan baskın olduğu müddetçe gaza basmaya devam edersiniz. Ama diyelim ki yolunuzun üzerinde bir tehlike belirdi. O zaman korkunuz ön plana çıkar ve gazdan ayağınızı çekersiniz. Sizin sorunuza gelince, tehlikeyi baştan hayal edebilirseniz korkunuza daha erken kulak verir ve ona göre davranırsınız. Tehlikenin karşınıza çıkmasını beklerseniz o zaman da korkunuz ayağınızı gazdan çekmenize yarar. Ama hiç korkunuz yoksa ayağınızı gazdan çekme şansınız da yoktur. Bunlar yaşlı adam ve genç müşterisi arasındaki pazarlığın son sözleriydi. Bu sözlerden sonra sessizce ayağa kalkan ve dükkan sahibinin elini sıkan genç adam, arkasını dönüp kapıya yaklaşırken cebinden küçük bir kağıt parçası çıkarıp sehpanın üzerine bıraktı ve arkasına bakmadan büyü dükkanından çıktı. Her zaman olduğu gibi gözden kaybolana dek müşterisinin ardından bakan yaşlı adamın zihni bu kez delikanlının adımlarına ayak uydurmakta güçlük çekmedi. Bunun nedenini ise anlayamadı. Ya onun zihni hızlanmış ya da genç adamın adımları yavaşlamıştı. Müşterisini gözden kaybettikten sonra sehpanın üzerindeki kağıdı okuyup el yazması kitabının arasına koydu ve yeniden müzik köşesine gitti. Kağıtta şunlar yazıyordu: ''Bir insanın akıllı davranması için 3 yol vardır. Birincisi iyi düşünmektir. Bu en soylusudur. İkincisi taklit etmektir. Bu en kolayıdır. Üçüncüsü denemiş olmaktır. Bu en acısıdır.'' Konfüçyüs. Gözyaşı. Yaşlı adam yataktan her zamankinden daha geç ve yorgun kalkmıştı. Genellikle deliksiz bir uyku uyuduğu halde o gece sık sık uyanmıştı. Herhalde mevsim değişikliği ile ilgili olsa gerek diye düşündü. Oysa iç dünyası kıpır kıpırdı. Baharın ilk sıcak günlerinde yaşanan tatlı bir çelişkiydi bu. İçinden kuş gibi uçmak gelir, ancak yerinden kıpırdadığı anda bedenindeki ağırlık kendini hatırlatırdı. Kahvesini içmeden önce koltuğunda biraz daha dinlenmek istedi. Açık olan pencereden ılık bir esinti giriyordu içeri. Yola bakan gözleri bir süre sonra kapandı. Kapısının çalındığını duyduğunda birden yerinden sıçradı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Orada ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Acaba kapı çok mu çalınmıştı? Kapıyı açtığında müşteri geri dönmek üzereydi. Yaşlı adam özür dileyerek onu içeri davet etti. "Yoksunuz diye öyle üzülmüştüm ki," dedi genç kız. Gözleri hayal kırıklığının ardından beliriveren sevinçle pırıl pırıl olmuştu. Heyecan içinde dükkan sahibinin elini sıktı. Müşterisini yaydığı enerji yaşlı adamı kendine getirdi. İçinden müşterilerine ne kadar çok şey borçlu olduğunu düşündü. "Yaşlılık işte, bazen oturduğum yerde uyuyup kalıyorum. Az daha geri döneceksiniz," dedi yaşlı adam. "Sormayın, o kadar büyük umutlarla geldim ki sizi bulamayacağım aklımın ucundan bile geçmedi. Ancak kapının açılması uzadıkça omuzlarım düşmeye başladı. İşte," dedim içimden, "bir hayal kırıklığı daha. Zaten hayatım boyunca hep bu duyguyu yaşadım ben." Dükkan sahibi müşterisini hayal kırıklığına uğratmış olmaktan dolayı biraz suçluluk duysa da susmayı tercih ederek koltuğuna oturdu ve genç kıza da oturması için yer gösterdi. Bir süre onun büyü dükkanına ulaşmak için ne kadar uzun bir yol kat ettiğinin ve nasıl kanter içinde kaldığının öyküsünü dinledi. Sonra karşısındakini şaşıracağından ve belki biraz da bozulacağından emin olduğu durumlarda yaptığı gibi ses tonunu olabildiğince yumuşatarak şöyle dedi. "Hanımefendi, büyü dükkanına ulaşmak için çok çaba harcadığınızı, önemli engelleri aşarak buraya geldiğinizi ve çok yorulduğunuzu görüyorum. Ancak buna rağmen benden istediğiniz şey için de ayrıca bir bedel ödemeniz gerekecektir. Bunu biliyorsunuz değil mi?" Genç kız kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra devam etti. "Biliyorum. Burada sizinle bir pazarlık yapacağız. Ancak ben şu ana kadar aradığımı bulmak için o kadar çok şeyi feda ettim ki artık tükendiğimi hissediyorum. Sanki size verecek hiçbir şeyim yokmuş gibi geliyor bana. Sıkıntılarınızı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ama isterseniz buna alışverişimiz sırasında karar verelim. Yoksa siz büyü dükkanından bir şey istemeyecek misiniz?" "Tabii efendim, özür dilerim, vaktinizi alıyorum. Elbette buraya sizden bir şey istemek için geldim. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben sizden bir aşk istiyorum. Bir büyük aşk. Bilmem anlatabildim mi? Belki gülünç bulacaksınız ama bir aşka o kadar çok ihtiyacım var ki. Bugüne kadar aradığım aşkı bir türlü bulamadım ve son umut olarak size geldim." Genç kız bunları söyledikten sonra hafifçe kızardı ve gözlerini başka yöne kaçırdı. Utandığını hissediyordu. Kendisinden hemen hemen üç misli yaşlı olan bir adamdan aşk istemek için buralara kadar gelmiş olmak bir an ona çok saçma göründü. Ancak yaşlı adama tekrar baktığında onun yüzündeki ciddiyetin hiç bozulmamış olduğunu gördü. "Hiç aşık olmadınız mı?" diye sordu satıcı. Yaşlı adamın konuyla ilgilendiğini görmek genç kızın tedirginliğini ortadan kaldırmıştı. Sorulan soruya içtenlikle cevap verdi. "Olmaz olur muyum? Birçok kereler aşık oldum. Ancak her defasında hayal kırıklığına uğradım. Doyasıya sevmek, doyasıya sevilmek istedim. Fakat her defasında bunlardan yalnızca biri oldu. Uzun süredir kendimi çok yalnız hissediyorum. Artık karşıma biri çıksın, bana aşık olsun ve beni mutlu etsin istiyorum." "Affedersiniz, sizi daha iyi anlamak için sözünüzü kesmek zorundayım. Eğer yanlış duymadıysam bana bir aşk istediğinizi söylemiştiniz. Fakat konuşmanızın devamından öyle anlıyorum ki siz aşktan çok iyi bir aşık arıyorsunuz, öyle değil mi?" Genç kız kollarını birbirine kavuşturarak hafifçe sıktı. İncecik, ufak tefek bedeni oturduğu koltuğun ortasında biraz daha küçüldü. "Doğru söylüyorsunuz. Bunu hiç düşünmemiştim. Evet, ben beni sevecek, değerimi bilecek birini arıyorum. Artık mutlu bir yuvam olsun istiyorum." Son sözcükleri söylerken dudaklarının titremesine engel olamadı. Yaşlı adam bir an gözlerinin nemlendiğini hissetti. Yıllardır bu dükkana çalıştırdığı ve çeşit çeşit müşteriyle karşılaştığı halde gözyaşlarını zor tuttuğu anlar olurdu. Bu da onlardan biriydi işte. Duygu yoğunluğunun hafiflemesi için birkaç saniye bekledikten sonra sorusunu sordu. ''Bana aşklarınızdan birini anlatır mısınız?'' Genç kız şimdi biraz daha rahatlamıştı. Oturduğu yerde öne doğru eğilirken dirseklerini dizlerine dayayıp başını ellerinin arasına aldı. Bir süre düşündü. Sonra yavaş yavaş anlatmaya başladı. 8 yıl önceydi. Bir öğretmenime aşık olmuştum. Okula gitmek hiç o kadar güzel olmamıştı o güne kadar. Sabahları kalkma saatimden bir saat önce uyanır ve heyecandan yatağın içinde döner dururdum. Okul yolunda neredeyse uçarak yürürdüm. Ağaçlar yemyeşil, binalar pırıl pırıl, kaldırımlar tertemiz görünürdü gözüme. Okul binasından içeri girdiğimde dizlerim çözülürdü adeta. Onu gördüğümde düşüp bayılmaktan korkardım. Tarih hocasıydı. Tarih dersine deliler gibi çalışır, sabahlara kadar ezber yapardım. Tek istediğim onun derslerinde bülbül gibi şakamak ve dikkatini çekmekti. Fakat sınıfta ne zaman bir soru sorsa, gözlerimi bir sis bulutu kaplar, kafamın içi boşalır ve kulaklarım uğuldardı. Ben kendime gelene kadar da ya ortaya bir başkası atılır ya da sorusunun cevabını kendisi verirdi. Her defasında kaçırdığım fırsatlar için kendi kendimi yer bitirirdim. Arada bir bana gülümseyerek baktığında ise dünyalar benim olurdu. Bilseniz bu bakışlardan ne anlamlar çıkarırdım. Kısacası tam bir aptala aşıktım. Kendinize kızıyor gibisiniz. Evet, kızıyorum. Çünkü ben böyle kendi kendime hülyalı sevdalar yaşarken o başkasına aşıktı. Bunu öğrendiğimde kendimi ihanete uğramış gibi hissettim ve ondan nefret ettim. Oysa onun benden hiç haberi yoktu. Sonunda evlendiler. Bense aşkım, nefretim ve öfkemle yapayalnız kaldım. Bütün bu saçmalığa izin verdiğim için de kendime çok ama çok kızdım. Siz ona aşıktınız ama o sizin aşığınız değildi. Evet, aynen öyle. Ne aptalca değil mi? Daima böyle oldu. Aşklarım hep yalnız yaşadım. Ya aşıklarınız? Aşıklarım. Aşıklarım oldu mu bilmiyorum. Beni çok sevdiğini söyleyenler oldu. Ama onlara da ben aşık değildim. Yani onlar da aşklarını yalnız yaşadılar. Evet, belki de. Ama şu anda çok yalnızım. Beni sevip mutlu edebilecek birini arıyorum. Aşık olmak istemiyor musunuz? Hayır, şart değil. Bıktım artık. Yeter ki beni seven ve mutlu eden biri olsun. Yanılmıyorsam buraya geldiğinizde bir büyük aşk istiyordunuz. Evet, ama şimdi kendi aşkımdan vazgeçtim. Pekala. Büyü dükkanı sayesinde sizi mutlu edecek bir aşığınız olabilir. Bunun karşılığında bana nasıl bir bedel ödemeyi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama sizin çok zamanınızı aldım. Bu alışverişi bir an önce bitirelim de ben artık gideyim. Büyü dükkanındaki alışverişin en önemli kısmı pazarlıktır. Yoksa siz pazarlık yapmak istemiyor musunuz? Aslında ben pazarlıktan pek hoşlanmam. Alışveriş sırasında alacağımı alıp dükkandan hemen çıkmak isterim. Evet, bazı satıcılar da sizin gibi pazarlıktan hoşlanmazlar. Müşterinin cebindeki parayla satın alabileceği her şeyi alıp bir an önce gitmesini isterler. Ancak ben pazarlığı severim. Büyü dükkanı müşterisinin buradan alabileceğinin en iyisini alıp gitmesini isterim. Ancak bunun için sabırlı olmak gerekir. Aç bir müşteri isabetli alışveriş yapamaz, çünkü sabırsızdır. Şimdi sakin olun ve iyi bir pazarlık için hazırlanın. Yaşlı adam bu sözleri söyledikten sonra yerinden kalkıp ağır ağır pencereye doğru yürüdü. Bir müddet dışarıyı seyrettikten sonra dönüp yerine oturdu ve sorusunu tekrarladı. Nasıl bir bedel düşündünüz? Genç kız kendisini pazarlık yapma fikrine alıştırmaya çalışmıştı ama böyle bir soruyu hiç beklemiyordu. O ödemesi gereken bedeli nereden bilebilirdi ki? Bocalayarak karşılık verdi. Açıkçası ben ne verebileceğimi hiç bilmiyorum. Bedeli sizin belirleyeceğinizi zannettiğim için bunu hiç düşünmemiştim. Anlıyorum. Belki de şimdiye kadar başkalarının uygun gördüğü bedelleri ödemeye alıştınız. Büyü dükkanında sizin paha biçme hakkınız vardır. Bu hakkı kullanabilirsiniz de, kullanmayabilirsiniz de. Ne diyorsunuz? Size zor geliyorsa pazarlığı ben başlatayım. Lütfen, çok sevinirim. İstediğiniz şeyin karşılığında bana tutkularınızı verin. Hangi tutkularımı? Hani aşık olduğunuzda yaşadığınız tutkular. Yerinizde durmanıza engel olan o duygularınız var ya, onları verin bana. Zaten benden öyle bir şey istiyorsunuz ki bunlara ihtiyacınız olmayacak. Tutkularını vermek. Çok kolay gibi geliyordu şimdi. Oysa bir zamanlar ne kadar da değerliydi tutkuları. Onlarsız yaşayabileceğini hayal bile edemezdi. Tutkuları ona yaşamın ne kadar güzel olduğunu fark ettirirdi. Enerjisini ve yaşama sevincini besleyen de onlardı. Ama bugün burada olduğuna göre hiçbir işe yaramamışlardı işte. Zaten bir süredir ona tutku yaşatacak kimse de olmamıştı. Yaşadığı tutkuların bir faydasını görmediğine göre yaşamadığı tutkulardan vazgeçmesi ona ne kaybettirirdi ki? Kararını vermişti.
Evet, ne istediğinizi anladım. Bu benim için çok zor değil. İstediğinizi verebilirim. Çünkü zaten onların bugüne kadar bana bir yararı olmadı.
Nasıl bir yararı olsun isterdiniz?
Sürekli bir mutluluk getirmedi bana tutkularım.
Yaşlı adam bazen müşterileriyle konuşurken yine müşterilerinden yardım alırdı. Şu anda da aklına başka bir müşterisinin söyledikleri gelmişti. Bunları söze dökmek istedi.
Müşterilerimden biri mutluluğu bir kibritin alevine benzetmişti. Ya esen bir rüzgar söndürür ya da siz üflersiniz. Ya da sonuna kadar yanıp kendiliğinden söner dediğini hatırlıyorum. Kibritin alevi eninde sonunda söner ama başka bir kibrit yakma şansınız daima vardır.
Ben tutku yaşamak istemiyorum, sade bir yaşam istiyorum.
Ya günün birinde yeniden tutku yaşamak isterseniz, tıpkı bugün buraya geldiğinizde olduğu gibi?
Hiç sanmam. Ama eğer çok istersem, o zaman yine gelirim size, tutkularımı geri almak için.
Evet, bu mümkün. Tabii o zaman yeni bir pazarlığa oturmamız gerekecektir. Büyü dükkanına mal olan tutkularınızı size geri verebilmem için bana yeni bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız. Eğer isteyeceğim bedeli ödemeye razı olursanız anlaşırız.
Nasıl bir bedel olur bu?
Yaşlı adamın kafasından birçok yaşanmış pazarlık sahnesi geçti. Dünyanın uzaydaki hareketleri ne kadar net ve dakikse, dünya yüzündeki yaşam da o kadar karmaşıktı. Belki de dünya bu kadar kendinden emin dönmese, yaşam bu kadar karmaşık olma hakkını bulamayacaktı kendinde. Düşüncelerinden sıyrıldıktan sonra şöyle devam etti.
Bakın, meslek hayatımın başlarındaydım. Bir gün deniz tutkunu bir adam geldi büyü dükkanına. Kendisini deniz tutkusundan kurtarmamı istiyordu. Nedenini sorduğumda çok sevdiği karısını ve çocuğunu bir deniz fırtınasına kaybettiğini ve onlar için hiçbir şey yapamadığını anlattı bana. Nefret dolu olduğunu ancak yine de denizden vazgeçemediğini söyledi.
Denize tutkun olmak sevdiklerinin anısına ihanet gibi görünüyordu ona. Kendisini suçlu hissediyordu. Benden tutkuyu almamı, bunun yerine ona temkinlilik vermemi istiyordu. O zaman denizden uzaklaşıp karada yaşayacaktı. Ona göre kara, masum, güvenli, tehlikelerden uzak ve huzurlu bir barınaktı. O zamanlar müşterilerimle uzun pazarlıklar yapmakta zorlanıyordum. Pazarlığı yarım bırakıp gideceklerinden korkuyordum. Biraz direttikten sonra istediğini yaptım. Deniz tutkusunu aldım ve yerine temkinlilik verdim. Aradan 2 ya da 3 yıl geçtikten sonra büyü dükkanına yeniden geldi. Karada yaşamaktan çok sıkıldığını, ancak deniz tutkusu kalmadığı için denizden de hiçbir zevk almadığını anlattı. Yaşadığı hayatın bitkisel hayattan farksız olduğunu, deniz tutkusunu geri istediğini söyledi. Haklı çıkmanın verdiği kibirli bir acelecilikle hemen istediğini yerine getirdim. Tutkusunu verirken temkinliliğini geri aldım. Ne yazık ki birkaç gün sonra ölüm haberi geldi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Çok kötü bir havada denize açılmış. Deniz yıllar sonraki ilk buluşmalarında onu da almıştı. Tutkunun nasıl bir şey olduğunu unuttuğu için onunla yeniden baş başa kaldığında ne yapacağını bilememiş ve bir meydan okuma isteğiyle tutkusunu hovardaca harcamıştı. Kısacası yaşam, bedel istemek konusunda benden daha acımasız davranmıştı. Hayatımın en büyük dersiydi bu bana. Ben cesur olmadığım müddetçe yaşam acımasız olacaktı. Bir süre büyü dükkanını kapattım ve inzivaya çekildim. Pazarlık sırasında ortaya çıkan zaaflarımdan arınmalıydım. Bunun için çok çalıştım. Büyü dükkanının hakkını veren bir satıcı olduğuma inandığımda dükkanımı yeniden açtım. İşte bu yüzden bana tekrar geldiğiniz gün sizden isteyeceğim bedelin ne olacağını şimdiden bilemem. Ancak bu pazarlıkta birinin daha acımasız olması gerektiğini biliyorum. Ve hayata bu şansı ikinci kez tanımayı hiç mi hiç düşünmüyorum. Yaşlı adam öyküsünün sonuna geldiğinde genç kızın kocaman açılmış gözlerinden iki damla gözyaşı sessizce indi. Süzülen gözyaşları avuçlarıyla silerek satıcıya baktı. Sesi titriyordu. ''Aşksız tutkusuz yapamam, bunu biliyorum. Aşk benim için vazgeçilmez bir duygu. Aşık olduğumda içim içime sığmıyor. Bunu elimden alırsanız bir gün buraya mutsuz bir insan olarak gelirim ve tutkularımı geri isterim. Belki de o zaman bunlarla ne yapacağımı unutmuş olurum. Tıpkı o deniz tutkunu adam gibi. Ben yalnızca acılarımdan ve kırıklıklarımdan kurtaracak bir sığınak arıyordum. Belki geçici bir süre için.'' Yaşam geçici sığınaklarla doludur. Oysa büyü dükkanından alacağınız her şey kalıcı olacaktır. Ta ki ikinci alışverişe kadar. Ve ikinci alışverişler birincilerden çok daha zorludur. Hem siz onca yolu büyük bir aşk bulmak için kat etmemiş miydiniz? Evet, onun için gelmiştim. Buna rağmen ilk vazgeçtiğiniz şey de bu oldu. Farkında mısınız? Sadık bir aşık için aşk duygularınızı feda ettiniz. Evet, şimdi daha iyi fark ediyorum. Ama neden beni daha önce uyarmadınız? Denedim. Ama bunu bu açıklıkta görmeye hazır değildiniz. Belki de vazgeçtiğiniz şeyin sizin için ne demek olduğunu anlamaya ve kabullenmeye hazır değildiniz. Aşık olmayı hem istiyor hem de korkuyorsunuz. Çünkü aşk eşi benzeri olmayan bir mutluluk yaşattığı gibi bazı acılar da getiriyor hayatınıza. Siz buraya geldiğinizde aslında korkunuzdan kurtulmak istiyordunuz. Oysa pazarlık başlayınca riskleri fark edip korkunuza sığındınız. İnsanlık tarihi isteklerin korkuya yenik düşmesinin ve garanti arayışlarına feda edilmesinin örnekleriyle doludur. Oysa istek ve korku hep var olmuş, garanti ise hiç olmamıştır. Ben size kendi kısa tarihimden bir örnek verdim. Yine de pazarlığımız bitmiş değil. Son söz sizindir. Ne garip. Büyü dükkanına gelirken aradığım dolu dizgin aşkı bulmayı hayal ediyordum. Ama daima yaptığım gibi burada da karşıma çıkan ilk dalgadan korkarak gördüğüm en yakın limana sığındım ve açık denizlerden vazgeçtim. Oysa gerçek yaşamda kıyıdan seyrederken rüyalarımda hep açık denizde yol alıyordum. Hayret, insan bazen bir yeniliği denerken bile eski alışkanlıklarını tekrar ediyor. Tıpkı bir kumarbazın kumarı bırakacağını kanıtlamak için bahis oynaması gibi. Büyü dükkanı benim için bir okul oldu. Gerçekten bana buradan alabileceğim en iyi şeyi verdiniz. Size minnettarım, sağ olun. Siz de sağ olun, dedi yaşlı adam, yerinden adeta uçarak kalkan genç kıza. Dükkandan çıktıktan sonra sekerek uzaklaşan müşterisinin ardından bakarken onun eğilerek yerden bir kır çiçeği kopardığını gördü.